Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönül dolusu merhabalar. Aziz dostlar, Erkam Radyomuzda Bir Alim Bir Eser programımızla huzurlarınızdayız. Efendim, geçen hafta başlangıcını yaptığımız Risale-i Nur Külliyatı'ndan Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin efendim kaleme aldığı, telif eylediği Katre Risalesi, Mesnevi Nuriye'den Katre Risalesi'ni şöyle bir tadad etmiştik, genel anlamda bir gözden geçirmiştik efendim ve bir başlangıç yapmıştık Katre Risalesi'ne ifade-i meram diyerek tevhid denizinden ve mukaddemeye bir kadem basmıştık, ayak atmıştık. Oradan bugün inşallah yürüyeceğiz. Mesnevi Nuriye'nin hususiyetinden biraz bahsettiğimi hatırlıyorum. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin İslam tefekkürü çerçevesinde nasıl algılanması gerektiğini, Risale-i Nur'un bu zamandaki fonksiyonu, işlevinin ne olduğu, anlamının, yerinin ne olduğuna dair bazı göndermeler yapmaya çalışmıştım. Ön yargılardan, meşrep taassuplarından azade, ilim ve irfan çeşmelerinden içmemiz lazımdır. Efendim, oralardan bardaklarımızı, kaselerimizi doldurmamız lazımdır diye söylemiştim. Kulaktan dolma kanaatlerle değil, bizzat kitabi olmak lazımdır. Bu ümmetin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri de kitabiliktir. Çünkü kitabi olmadığında ilminiz, düşünceniz, kanaatiniz şifahi olur. O da manipülasyona her zaman açıktır. Mantıktan, muhakemeden, kavi efendim algılayıştan, bakıştan mahrumdur. Sağlam bakış açısından mahrumdur. Çünkü kitabi ilim insana bir gidişle, akıl yürütmede derecelilik verir. Kademe kademe takip edebilme özelliği verir ve sağlam bir muhakeme verir diye de daha evvel arz etmiştim. Şimdi efendim, Üstad Said Nursi mukaddemesinde diyordu ki, 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim diyordu. Bunu geçen hafta yoğun çalışmıştık biliyorsunuz. 4 kelimeden kastın manayı harfi, manayı ismi, niyet, nazar olduğunu söylemiştik. Manayı harfi ve manayı ismi efendim terkiplerine başkaca eserlerde, özellikle sarf, nahiv, gramer içerikli kitaplarda rastladığımızı, birer teknik terim olarak rastladığımızı, ama burada başka bir anlamda kullanıldığını, Üstad Said Nursi'nin başka bir anlam yükleyerek içeriğini farklı doldurarak çok önemli bir noktaya oturttuğunu ifade etmiştim. Manayı ismiyle, yani esbab hesabına, sebepler namına, sebepler gözüyle bakmak, her şeyi sebeplere havale edecek, onlardan tesir bilecek şekilde bakmak ismidir. Onu manayı ismi derler buna. Manayı harfi ise Allah hesabına bakmaktır demiştik. Yani baktığın her şeyde Allah'ın imzasını, işaretini, efendim alametini görmektir. Tecelliyatı sürekli okumaktır. Tecelliyatı dondurmadan, ertelemeden, duraklatmadan anında bir geçiş ile, hats derler ona efendim, ani bir sürati intikal ile Allah'a bağlamaktır. Her türlü sebebin arkasındaki müsebbibül esbabı görebilmek, hissedebilmek ve fark edebilmektir. En azından bu çabayı sarf etmektir. Burada da niyet ve nazar iki temel anahtardır diye evvelce de sizinle paylaşmış idim. Şimdi efendim, manayı ismi, manayı harfi, niyet ve nazar. Bunları geçen hafta konuştuğumuz için özellikle nazar ile niyetin mahiyeti eşyayı tahyir ettiği meselesini geçen hafta konuştuğumuz için bir önceki programımıza havale ediyorum. Dikkatli kardeşlerimiz, Erkam Radyomuzun arşivinden, Bir Alim Bir Eser programının arşivinden lütfen son yaptığımız programı dinlesinler. Bu meselenin evveliyatını görsünler. Orada bir zemin de hazırlamıştık. Bir bakış açısı da sunmaya çalışmıştık. Ve eşyanın mahiyetini nasıl değiştirdiğini, bakış açısı ve niyetin birazcık kendimizce ifade etmeye gayret etmiştik. Evet, şimdi geldiğimiz nokta dört kelam idi. Bunlardan bir tanesi ben kendime malik değilim. Dört söz. Dört kelime, dört söz öğrendim diyor. Bütün tahsilim boyunca 40 yıllık ömrümde, 30 yıllık da tahsilimde diyor. Efendim ben kendime malik değilim. Şimdi buradaki meselenin malikiyet meselesinin, malikiyet algısının çok iyi anlaşılması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Allah kainatta kendisinin malik, Rab, mutasarrıf olduğunu anlamamız için bizde bunu anlayabilecek farazi bir karşılık yaratmıştır. Yani insanoğlu biliyorsunuz bir şeyi diğerine kıyas ederek anlayabilir. Eğer elinizde bir kıyas unsuru yoksa bir diğer şeyi anlamanız mümkün değildir. Misal, biz ruhu tam anlamıyla niye anlayamayız? Çünkü ruhu sebepler dünyasında, şu yaşadığımız nesneler dünyasında doğrudan doğruya mukayese edeceğimiz bir şey yok. Yani üç boyutla, enle, efendim uzunlukla, kısalıkla mukayese edip, kıyaslayıp anlayabileceğimiz bir cevher değil ruh. Bir mahiye, öyle bir mahiyete sahip değil. Şimdi mesela ben önümdeki kitaba uzun diyorum. Niye? Diğer kitabı görüyorum. O daha roman boy, küçük. Ona göre bu uzun diyorum. İşte bu gidiyorum kalın çünkü diğer kitap daha ince. Kalem diyorum ona göre daha ince. Kitaba göre kıyas ediyorum. Üzerinde bulunduğum masaya göre küçük diyorum. Çünkü masa büyük, bu küçük. Bakın hep en boy, derinlik bunlar devreye giriyor. Ama ruhu neye göre mukayese edeceksiniz? Edemezsiniz. Aynen bunun gibi Allah da kendisinin malik, mutasarrıf, ondan sonra Rab olduğunu, diğer isimlerinin bizim tarafımızdan derk edilmesini, idrak edilmesini sağlayabilmek için o özelliklerin farazi, göreceli olanlarını bize şöyle bir nokta halinde, cüz'i bir şekilde vermiştir. Niye? Biz kıyaslayabilirim. Örnek, şimdi ben bu kalem kimin dendiğinde benim diyebiliyorum. Bakın bir benim diyebilme özelliği bende mevcut. Benim. Efendim bu ev kimin? Bendenizin diyoruz işte. Fakirhane diyoruz değil mi? Bakın. Ondan sonra işte şu eşya kimin, şu saat kimin? Benim diyoruz. Burada kendimize ait küçük bir daire, böyle çizgili bir daire çizebiliyoruz. Farazi bir daire. Ama bu gerçekten bu sahip olduğumuz şeylerin bizim tarafımızdan yaratıldığı, bunların gerçek sahibinin, tek sahibinin biz olduğumuz anlamına gelmiyor ki. Aslında emanetçiyiz ama göreceli bir sahiplik duygusu var. İşte burada ene meselesi beliriyor, malikiyet meselesi beliriyor. Bazıları bu göreceli, izafi, nisbi olan, farazi olan malikiyet duygusunu, sahip olma duygusunu, özelliğini, düşüncesini gerçekmiş gibi zannediyorlar. Yani çantaya sahip olmakla, eve sahip olmakla gerçekten sahip olduklarını zannediyorlar. Aynen bunu her yere transfer edebiliriz. Yani o bir düşünceniz var mesela, o düşüncenin sadece kendisinden olduğunu zannediyorlar. O düşüncenin sahibi benim diye sahipleniyorlar. Düşüncesine sahipleniyor, duygusuna sahipleniyor, eşyasına sahipleniyor, varlığına sahipleniyor, etki alanına sahipleniyor. Öyle bir sahiplenme furyası başlatıyor ve bunu o kadar genişletiyor ki adeta bu kainatın da sahibi benim diyecek kadar firavunlaşabiliyor. Egosunu bu kadar kalınlaştırabiliyor. Yani malikiyet duygusunun yoldan çıkmasıyla, efendim özünden, esasından, asli konumundan çıkmasıyla, uzaklaşmasıyla büyük bir sapkınlık başlıyor ve Allah'ın mülkünden hırsızlama tabirindeyiz. Allah'ın mülkünden çalma teşebbüsü ortaya çıkıyor. Çalan insan. Hani eski Yunan mitolojisinde bu mitolojinin efendim en önemli ögelerinden biri de Prometheus'tur biliyorsunuz. Prometheus ilahi bilgeliği temsil eden o tanrıların, onların tabiriyle tanrıların katından ilahi bilgeliği temsil eden ateşi çalmıştı mesela. Aynen bunun gibi. Yani haşa Allah'ın mülkünden kendi hanemize yazıyoruz. Ondan sonra bir ahlaksız muhasebecinin kendi zimmetine patronun ya da işte patron demeyelim emanetçisinin mallarını kendi zimmetine geçirmesi gibi biz de haşa Allah'ın mülkünü kendi mülkümüze katmaya çalışıyoruz ve onların gerçek sahibinin biz olduğumuz zannını kalınlaştırıyoruz, derinleştiriyoruz, pekiştiriyoruz. Burası mühim. Şimdi burada birinci mesele, nefis terbiyesinin de derinlikli, köklü, esaslı, ilmi olması için. Öyle kuru davayla olmaması için, gözünü yumarak değil, uyanıklıkla, şuurla, farkındalıkla olabilmesi için bu malikiyet iddiamızdan vazgeçmemiz lazım. Her bir malikiyet unsurunun, her bir mülkün üzerinde malikül mülk olan Allah'ın efendim damgasını, işaretini, logosunu görmemiz lazım. Fark etmemiz lazım. Nefsimize de bunu bir teviye sürekli tekrar etmemiz, telkin etmemiz lazım. Ben kendime malik değilim hiçbir şeyle. Efendim içinde bir duygu belirdi. Hah diyorsun, bak ne duygular yaşıyorum. Ben bu duyguları oluşturuyorum filan. Bunu kendine mal edemezsin. Bir düşünce, bir hal, bir davranış. Velev ki sana Allah'ın bir ikramı, keramet nevinden. O dahi sahiplenme hissine şöyle çaldığı zaman kaybolur. O yüzden size verilen hususi nimetleri ulu orta anmayınız. Na ehillere de anlatmayınız. Erbabı olmayanlara anlatmayınız, paylaşmayınız. Ola ki işte yanlış malikiyet duygusuna sebebiyet verebilir diye nazik uyarılar yapmışlardır bu işin erbabı. Efendim, ancak malikim kainatın malikidir. Kainat deyince ne olur sadece yıldızlar, gezegenler falan aklımıza gelmesin. Ne demiştik? Kün emrine muhatap olan her şey, her şey Allah'ın mülküdür. Her şey Halik-i külli şey. Yani onun halikiyetinin dışında bir şey varsa bana söyleyin. Allah'ın halikiyetinin dışında hiçbir şey olmayacağına göre bütün mülk de onundur. Ve mülk kiminse mutasarrıf odur. Yani üzerinde tasarruf eden, istediği gibi alıp veren, kesen, biçen, erteleyen, gönderen, neyse işte bir tarlanın üzerinde çiftçisinin, sahibinin tasarruf etmesi gibi. Ancak malikim, efendim kainatın malikidir. Toplumunda, insanın da, duygularında, düşüncelerinde, çoluk çocuğumuzun da, yediğimizin, içtiğimizin de, içtiğimiz çayın da, suyun da, her şeyin maliki Allah'tır diye bakmamız lazım. Bu duyguyu cüz'iyata yaymamız lazımdır, bu bakış açısını. Genel söyleyip geçmemek lazımdır, cüz'iyata. Hayatın kıvrımlarına bunu yedirmek lazımdır. Karşılaştığın her anda o duyguyu içinden nefsine ne yapman lazım? Telkin etmen lazımdır, söylemen lazımdır ki nefis, efendim o azgın nefis yola gelsin, ıslah olsun. Yoksa nefis başını kaldırmış bir ejderha gibi, yedi başlı ejderha gibi bizi yutmaya hazır durumda beklemektedir. Bu nefsin başına vura vura vura malik olmadığını ne yapmak lazımdır? O kafayı dağıtmak lazımdır, parçalamak lazımdır ki nefis efendim uysallaşsın, itaate alışsın. O yüzden efendim manevi anlamda terbiyeyle, nefis terbiyesiyle uğraşan büyüklerimiz daima nefsin istediğinin zıddını yapmayı söylemişlerdir. Yani her neden ki fazla haz almakta, zevk almaktadır, her neye karşı çok hırslı ve isteklidir, onun aksini yapmakla efendim nefsin yola getirilmesi yönünde bir terbiye yolu bize önermişlerdir. Hatta bunu çok daha ileri aşamalara götürenler de olmuştur. Efendim bu alandaki, bu sahadaki eserleri tetkik ettiğimizde bu örneklerle karşılaşırız. Ben kendime malik değilim, ancak malikim kainatın malikidir. Fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum. Yani kendime sanki sahipmişim gibi bakıyorum. Bu sahte bir bakış, zanni, zanna dayanıyor. Olmayan bir şeyi vehmetmeye, varsaymaya dayanıyor, zanni. Ancak fakat kendime malik nazarıyla bakıyorum ki, efendim, maliki hakikinin sıfatını ve sıfatlarını bir derece, mahiyetini tamamen değil, başta söylediğim tahlili unutmayınız. Bizde efendim farazi bir malikiyet duygusunun verilmesi, böyle bir nazarın verilmesi, Allah'ın hakiki malik olduğunu ve o malikiyetinin sıfatlarını bir derece, bu önemli. Efendim ben Allah'ı tamamen bildim, malikiyetini kuşattım, anladım, çözdüm, hadi bakalım sıradaki gelsin. Böyle bir tavırla değil efendim. Bir derece mahiyetini idrak etmek ve hududunu bilmek anlamındadır. O malikiyetin bütün kainata yayıldığını bilmektir. Kendi hudutlarımızı da bilmek içindir. Çünkü biz kendi hudutlarımızın da böylece farkına varırız, sınırlarımızın. Bu sınırlarımızı bildikçe, kendi sınırlarımızın bittiği noktayı hissettikçe, efendim Allah'ın hakiki malikiyetinin sınırlarının namütenahi olduğuna bir his efendim oluşur bizde, bir kapı aralanır. İşte o da insanın Rabbine karşı olan huşuunu, efendim tevazuunu, Rabbini idraktaki vüsatini ne yapar? Genişletir. Genişletir. Tefekkürünü genişletir. Evet, mevhum, vehme dayanan, vehim biliyorsunuz olmayan bir şeyi varsaymaktır. Onu sanrı diyebiliyoruz biz buna, sanmaktan. Mevhum, mütenahi hududum ile, sınırlı hududum ile, gerçek malik olan Allah'ın, maliki hakikinin sıfatlarının bir cihette sınırsız gayri mütenahi hududunu bildim. Az önce bendenizin arz etmeye çalıştığı şeyi üstad gayet güzel özetlemiş, söylemiş. İnsanoğlu Allah'ın malikiyetinin namütenahi sahipliğinin, varlık üzerindeki, kainat üzerindeki sahipliğinin namütenahi olduğunu bir derece hissedebilmek için kendi vehmi hududunu bilmelidir. Bu vehmi hudut meselesi çok önemli. Hani biz küçükken biliyorsunuz dalya oynardık, dalya. Bilmiyorum, benim gibi yaşı biraz ilerici olan kardeşlerimiz hatırlayacaklardır mutlaka. Böyle etrafımızı bir daire çizerdik, şöyle elimizdeki sopayla. O dairenin içinde dururduk. Sonra bir yere taşları dizerdik. O dairenin içine kimseyi sokmamaya çalışırdık. Oradan o üst üste dizilmiş taşlara ulaşmaya çalışırdık filan, hatırlayabildiğim kadarıyla. Şimdi orada etrafımıza kendi değneğimizle çizdiğimiz daireyi bir yerden sonra gerçekten kendi alanımız gibi, yani neyse parselli arsamız, tapulu arsamız gibi filan algılamaya başlardık. Bu çocukça bir yanılgıydı tabii, oyun. Aynısını çoğu yetişkin zannettiğimiz insan hayata karşı yapıyor. Hayatta böyle etrafına çizdiği, kendi küçük imkanlarıyla çizdiği daireleri, sınırları, tapuları, şunları bunları gerçek sahiplik zannediyor. Yani nasıl koskoca kainatın içinde etrafına tahta parçası, değnekle çizdiğin daireyi kendi arsan zannetmek bir divanelikse, aynen Allah'ın bize kendi malikiyetini daha iyi anlayalım için, efendim, onun malikiyetinin hudutlarını bilelim de ona karşı içimizde bir haşyet duygusu belirsin diye verdiği o cüz'i, vehmi malikiyet duygusunu hakiki zannedebiliyoruz. İnsanın azgınlaşması, firavunlaşması, yoldan çıkması, başkaları üzerinde kendisini adeta tanrısallaştırması böyle başlıyor efendim. Azgın nefisler böyle ortaya çıkıyor. Bu çok ince kademelere kadar gidebiliyor. Nefis terbiyesinde insan ilerledikçe bu meseledeki imtihan da, yani bu malikiyet bahsindeki imtihan da inceliyor. Yani size gelen ilhamı, mali sahiplenme söz konusu olabilir, faziletleri, ikramatı, dediğim gibi sahiplenme söz konusu olabilir. Yani gittikçe rafine oluyor. Mesafe aldıkça sizin imtihanınızdaki kırılganlık, o letafet, inceleşme, inceliklilik artıyor diye de belirtmek lüzumu hissediyorum. Efendim, birinci kelam, ben kendime malik değilim. Efendim, Türkçesini söylüyorum. İkincisi, ölüm haktır. İkincisi, nefis terbiyesinde insanın hakiki anlamda yol alabilmesi için bütün ulemanın ve urefanın, efendim, ve fudelanın bize söylediği aslında temel mesele budur. Üstad Said Nursi de bunu çok güzel bir şekilde özetliyor. Ölüm haktır. Bu ölüm bilincini, bakınız, ölüm bilincini yine hayatımızın bütün kıvrımlarına yaymamız lazım. Ay, sürekli ölümü hatırlayıp efendim böyle acı mı çekeceğiz ondan sonra? Hep karamsar mı bakacağız? Biraz pozitif bakmamız gerekmiyor mu günümüzün dili? Bu kişisel gelişim dili biliyorsunuz her yere yansıdı. Veba gibi her tarafı sardı. Ve içinde de çok sıkıntılı noktalar var. Bendeniz kardeşiniz bunlarla uğraşmaktan artık 20 senedir yoruldum. Biz hakikatle konuşmak yerine böyle maddilik kokan, maddi yumluğu, maddiliği işmam eden, o kokuyu veren kavramlarla hayatımızı dolduruyoruz. Daha evvel söylemiştim, itikadi düşünmenin yerini psikolojik düşünme aldı. Psikoloji kavramlarıyla düşünme, fıkhi efendim düşünmenin yerini de sosyolojik düşünme aldı. Toplumsal fayda eksenli düşünme aldı. Bu ikisinin girdabında ve bunların popüler versiyonlarıyla efendim yürüyüp gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gideceğiz. El mevtu hakkun, ölüm haktır. Evet, bu hayat ve bu beden şu azim dünyaya direkt olacak kabiliyette değildir. Yani senin vücudun dünyaya direkt kalmayacak ve hayatın dünyaya direkt kalmayacak. Şu büyük dünyada bir direkt değilsin, bunu bil. Zira onlar demir ve taştan değildir. Senin hayatın, vücudun, bedenin ancak et, kan ve kemik gibi mütehalif, yani dağılmaya müsait şeylerden birleşmiştir, terekküp etmiştir. Bir araya gelmiştir, terkip olmuştur. Kısa bir zamanda bir arada bulunmaları, yani birbirlerine denk düşmeleri, tevafukları, birleşmeleri, içtimaları varsa da ayrılıkları ve dağılmaları her vakit melhuzdur, her vakit olmaktadır, kaçınılmaksızdır diye bakmamız lazım. Yani nefis terbiyesinde en etkili usullerden biri de ölüm bilincidir. Rabıtayı mevtle ilgili naçizane kanaatlerimi daha önce radyomuzun bu mikrofonlarından sizlerle paylaşmıştım. Rabıtayı mevt derken ölümü hayatın her bir anına sirayet ettirmek çok daha etkilidir demiştim. Yani hayalen öldüğünü düşünmekten, bunun tefekkürünü yapmaktan ziyade, bu da etkilidir de, nefis terbiyesinde yüzyıllardır kullanılmış bir usul olarak geliştirilmiş. Bir de ölümü kendimizden uzak değil, bizzat anın, hayatın içinde olarak görmek lazım demiştim. Misal, 5 dakika önceki Yusuf kardeşiniz öldü. 5 saniye önceki de öldü. Bakın, ölüm aslında sürekli hayatın içinde. Tefekkür, ölüm tefekkürünü hayatın, yaşadıklarımızın içine getirmemiz lazım. Yani fenayı seyrettiğimiz yerde, fenayı gördüğümüz yerde aslında ölüm kendisini bize gösteriyor. Bu da bize fani olduğumuzu hatırlatıyor. Fani olduğunu hatırladığında baki imiş gibi dünyaya beka rengi vererek, kendini aldatarak gaflete düşmenin yolunu tıkamış oluyorsun, kapıyı kapatmış oluyorsun. Yani gafletten kurtuluşun yolu aslında ölüm bilincinden geçiyor, ölüm tefekküründen geçiyor. Evet, o yüzden ölüm haktır diye sürekli söylememiz, ama bunu ezbere, klişe, şablon olarak değil, ölüm haktır diyor, tamam, ama hayatında ölüm haktır gibi görmüyor, fark etmiyor, yaşamıyor. Evet, o zaman nefis terbiye olmuyor işte. İkinci kelam budur aziz dostlar, kıymetli güzel insanlar. Efendim, üçüncüsü, Rabbim birdir. Evet, evet, Rabbim birdir. Evet, herkesin bütün saadetleri, mutlulukları bir Rabbi Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Şimdi burada da mutluluğun sırrını bize söyledi. Biliyorsunuz, İslam tefekküründe mutluluk kavramından ziyade saadet kavramı vardır. Saadet kavramı ondan sonra hem dünyaya hem ahirete bakar. Saadet doğrudan imanla bağlantılıdır. İmana uygun salih amelle bağlantılıdır. İmanı ve salih ameli saf dışı ederek saadet, hadi diyelim mutluluk, beklemek avanaklıktır. Efendim, anlayışsızlıktır en hafif tabiriyle söyleyeyim. O saf dilliktir. Efendim, dolayısıyla bakın ne diyor? Herkesin bütün saadetleri, saadet adına ne varsa bir Rabbi Rahim'e olan teslimiyete. Rahim, bakın, Allah'ın merhameti, Rabbinin merhametine olan teslimiyet. Bu teslimiyet de gözünü kapamak anlamında değil, daha evvelce de bahsini ettiğim Hazreti İbrahim'in teslimiyetidir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, bilerek, sorarak, anlayarak, hissederek, efendim, Rabbine dahi sorarak, değil mi? Ya İbrahim, efendim, ikna, yani iman etmiyor musun? Ya Rabbi, iman ettim ama kalbimin ikna olmasını istiyorum. Hatırlayınız. Yani Rabbine karşı dahi sual ederek, eşyaya karşı, varlığa karşı sual ederek, varlıkla, eşyayla söyleşerek, bir hasbihale tutuşarak, tefekküründe bunları derinleştirerek ne yapmak? Efendim, yol almak, teslimiyete böyle varmak. Gözünü kapayarak değil. Bu zamanın zihni, insan tipi gözünü kapayarak taklidi imanla teslimiyete varamaz. Efendim, koca karı imanı filan diyoruz. Bazı rivayetleri de kullanıyoruz. Ey efendi, sen gerçekten benim babaannemin zihni gibi bakir bir zihne sahip ol. Koca karı diyoruz ya, bakir. Yani saf yaşamış, ondan sonra din adına öğrendiği küçücük şeyler onun kalbini doldurmuş ve bununla adeta bir muhabbet ilişkisi kurmuş, kavramlarla kirlenmemiş, modern dünyanın tezgahından geçmemiş, televizyonun, eğitimin, şunun bunun maddi, materyalist zihniyet yapısı kendisine yerleşmemiş, her şeyi eşyaya havale etmeyen bir safiyane fıtrata sahip ol, gel o zaman tamam. Ama sen öyle değilsin ki. Efendim, bilimle, felsefeyle, günümüzün bir dünya yanlış akımlarıyla, yanlış cereyan anlayışlarıyla hastalıklı bir haldesin, yaralanmışsın. Koca karı filancanın işte 100 tane delil getiriyormuş filanca alim. Ha, demek ki 100 tane sorusu varmış filan diye böyle dalga geçer gibi konuşan insanlar var tarihten örnekler vererek. Ama sen ne durumdasın? Hazreti İbrahim modeli. Kör teslimiyet değil. O yüzden Rabbi Rahim'ine olan teslimiyet, efendim, Rabbinin her şeyde bir olduğunu idrak etmekten geçer. Rabbim birdir diyerek ana onu yansıtacaksın. Rabbim birdir. Yağmur yağıyor, Rabbim birdir diyeceksin. Kar yağıyor, Rabbim birdir. Ekmek yiyorsun, Rabbim birdir. Su içiyorsun, Rabbim birdir. Yolda yürüyorsun, ne güzel, Allah sana yürüme yeteneği vermiş. Ayakta dur, Rabbim birdir. O hissi taşıyacaksın ki oradan bir teslimiyet peyda olsun. Meydana çıksın. Ve saadet, onun neticesi olarak da bir saadet kendisini vücuda getirsin. Bakın, teslimiyetle saadet, mutluluk bağlantılıdır. Yani hakiki bir teslimiyet olmadan insanın saadete ulaşması, tırnak içinde mutluluğa ulaşması mümkün değildir. Evet, herkesin bütün saadetleri bir Rabbi Rahim'e olan teslimiyete bağlıdır. Aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Her şey Rabbe dönüşür. Her şeyi Tanrı gibi tanrısallaştırırsın. Her şeyde bir rububiyet görmeye başlarsın. Bütün eşyanın kölesi olursun. Ondan sonra insanların kölesi olursun. Çünkü teslimiyet ortada, bir Allah'a, bir Rabbe olan teslimiyet ortadan kalktığı zaman her şeye karşı böyle bir tesir vermeye, onlardan bir etki almaya, bir elem almaya, tedirginlik almaya başlarsın ki bu da işte günümüzün endişeli, stresli, gergin, efendim, her an her şeyi kaybedebileceği duygusuyla aşırı hırslı, garantici insan tipinin ortaya çıkmasına, rekabetçi, yığmacı insan tipinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Yani Röne Genon'un niceliğin egemenliği dediği durum budur. Niceliğin egemenliği niye? Niceliğin egemenliği kendini garantiye almak içindir. Niceliklerimizi, sayısal değerlerimizi, çokluklarımızı artırarak, tabirinde ise Rabbim birdir demediğimiz için tapındığımız Rableri çoğaltarak, onları çokça memnun ederek, onlar karşısındaki tedirginliğimizi garantiye alma çabasının bir neticesi olarak bakılabilir diye aklımdan geçiyor. Evet, aksi takdirde pek çok Rablere muhtaç olur. Çünkü insan camiyeti itibariyle, yani yaratılışının kapsamlı, fıtratının kapsamlı yönü itibariyle, içine aldıkları itibariyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Havaya, suya, gökyüzüne, toprağa, her şeye ihtiyacımız var. Her şeyle bağlantımız var ve onunla alakamız var. İşte eşyaya, bütün eşyaya alakamızdan dolayı insanoğlu alakadan yaratılmıştır diye, efendim, böyle biraz da genel yorumun dışında yaratılış anlayışları var. Alak suresinin o ayetlerinin yorumlanmasında İkra bismi rabbikellezî halak derken, ondan sonra ve akabinde gelen işte insana biz bir alaktan yarattık derken, o alakın muallak bir cisim bir kan pıhtısı gibi yorumlanması çok yaygın ama insanı bütün eşyayla alakalı kıldık anlamında bir yorum da vardı ki buraya tetabuk ediyor. Onu da hatırlatmak istedim. Çünkü insan camiyeti itibariyle, fıtratının kapsamlılığı itibariyle bütün eşyaya ihtiyacı ve alakası vardır. Ve her şeye karşı insan hissederek veya etmeyerek teessürü, elemleri vardır. Yani insan her şeyden böyle etkilenir. Her şeye karşı kırılgandır. Her şeye karşı elem vardır. Yani ne bileyim gökyüzünün bugün böyle biraz kapalı olması onu hüzünlendirebilir. İşte bir kuşun kanadının kırık vaziyette ona gözükmesi onu elemlendirebilir. Bir yavrunun aç kalması, ondan sonra bir insanın denizde boğulması, değil mi? O bir çocuğun hani iltica botunda boğulması neticesinde dünya ayağa kalktı bakın. Yani neticede bir candır, canım bir insandır, tamam oluyor filan deyip sıradanlaştıramadık. Yani yapamayız bunu çünkü insanoğlunun en küçükten en büyüğe kadar, en cüz'iden en külliye kadar her şeyle bir teessürü, yani ondan bir etkilenmesi vardır, bir elemi vardır, duyguları vardır. Bu duygular onu etkiler, hissederek veya etmeyerek, farkında olarak veya olmayarak etkilenir insan. Ha. Şimdi bu ise tam bir cehennem gibi halettir. Yani her şeyden böyle sürekli etkilenen bu etkinin de kendisinde çok gördüğü insanlar, çok görüldüğü insanları siz de görmüşsünüzdür. Yani o kadar şefkat doludur ki her şey onu adeta yaralar. Sürekli böyle bir hüzün renginde yaşar hayatını ve her şeyi adeta düzeltmeye çalışır. Bir türlü düzeltemez, koşturur, uğraşır. İşte çevrenin yıkımını engellemeye çalışır, hayvan haklarıyla uğraşır, bitkileri muhafaza etmeye çalışır. Bu anlamda samimi insanlar ben çok görmüşümdür. Aslında Müslüman insanın da özelliği bu olmalıdır. Yani eşyaya karşı onun hukukunu koruyacak, onların mağduriyetini ortadan kaldıracak şekilde bir hilafet bilincinden daha evvel bahsetmiştim. Müslüman insanın özelliğidir bunlar. Her şeye karşı hissederek veya etmeyerek teessürü, elemleri vardır insanın. Bu ise tam bir cehennem gibi halettir. Yani insanı gerçekten ateşte bırakır, yangın içinde yangınlar oluşur. Fakat erbab tevehhüm edilen esbab, yani Rabler zannedilen sebepler ki bakınız bir kısım geçmişte efendim ehli tefekkür ve geçmişte felsefeyle uğraşanların bir kısmı melekleri bile Rabler zannetmişlerdir. Hatta Hristiyanlıkta bunun çok enteresan yansımaları vardır. Allah'ın kızları. Şimdi Allah'ın kızları deyince onlara da güç vermek vardır. Onlara da bir tür rububiyetle bezemek söz konusudur. Melekleri bile etkin ve fail saymışlardır. Meleklere bile tesir verecek kadar ileri gitmişlerdir. Ha. Erbab tevehhüm edilen esbab, hepsi esbaptır. Allah dışında her şey esbaptır. Ve esbabın hakiki tesiri yoktur. Sebeplerin tesiri hakiki yalnız müsebbibül esbab olan Allah'a aittir. Bediüzzaman Said Nursi'nin ifadeleri. O da böyle net söyler. Efendim erbab tevehhüm edilen esbab, yedi kudretine bir perde olan Rabb-i Vahide teslimiyet. Şimdi bu sebeplerin de bir fonksiyonu var. Yani sebepler nedir? Allah'ın kudretine bir perdedir. Şimdi sebepler olmasaydı bizim itirazlarımız, bizim eleştirilerimiz, zahirde gördüğümüz çirkinlikler, vahşet, rekabet, bütün bunları doğrudan doğruya Allah'a havale edebilirdik ki bu da çok vahim olurdu. Yani Allah'ı inkara, redde, haşa onu çirkin şeyler yaratmak gibi yanlış bir isnada bizi götürürdü ki bu da kulluğun edebine, insaniyetin şanına yakışmazdı efendim. Şimdi mesela örnekleri var bunun. Hastalık. Hastalığı biz ne yapıyoruz? Sebep üşüttüm diyoruz. İşte rüzgarda kaldım diyoruz. Yok virüs var diyoruz. Yok şu yemeği yedim de şu şöyle. Ne yapıyoruz? Hastalığı aslında doğrudan doğruya Allah'ın kudretine havale etmiyoruz. Önce bazı sebeplere yansıtıyoruz. Sebeplerin işte bir vazifesi de yaratılmasının bir vazifesi de perde oluşudur. Neye? Yedi kudrete. aslında doğrudan tesir eden yedi kudret, Allah'ın kudreti, kudret eli. Fakat biz o sebeplerde tabirinde ise doğrudan doğruya yansıtma özelliğini biraz kırıyoruz. O kırılmadan sonra bazı şeyleri oraya havale ediyoruz. Nasıl ifade edebiliyorum bilmiyorum ama ölüm mesela, ölümün sebepleri oluşuyor değil mi? Yani yaşlanma bir sebeptir, hastalık bir sebeptir, kaza bir sebeptir, şu sebep bu sebeptir. Şimdi bu sebepler aynı zamanda kudret-i ilahiye yönetilecek doğrudan itirazları perdeleme, esnetme gibi bir tampon görevi de görüyor. Yani sebeplerin böyle bir fonksiyonu olduğunda unutmamamız lazım. Erbab tevehhüm edilen esbab, yedi kudretine, Allah'ın kudret eline bir perde olan Rabb-i Vahid'e teslimiyet. Esbabın bir perde olduğunu da unutma. Ama nasıl bir perde demiştim? Tül perde. Kalın perde değil. Yani kocaman böyle dışarıyı göstermeyen perdeler değil. Baktığın zaman hemen ötesini gösteriveren perdeler diye söylemiştik. Rabb-i Vahid'e teslimiyet firdevsi bir vaziyettir. Sanki sana firdevs verilmiş. Sanki sana cennetten kaynaklar verilmiş. Sanki sana Rabb-i Rahim'in en büyük ikramları verilmiş. Sanki yeryüzünde sana bir cennet bahçesi verilmiş. Firdevs'i nasıl anlıyorsun artık? Ondan sonra yorumlayabilirsin. Bu da neydi? Üçüncü kelam. Rabbim birdir. Evet. Eşyanın sebeplere havalesinden orada Rabbin vahidiyetine kaparalamak bahsi diye ifade edebilir. Dördüncü söz. Üçüncü sözdü bu. Dördüncü söz ene. Efendim. Bu ene meselesini ne kadar iyi anlarsak, ne kadar derinlikli kökünden kavrarsak, isabetli kavrarsak, duruşumuzu o kadar iyi tayin edebiliriz. Burada hemen bir referans vermek istiyorum meraklı kardeşlerimiz için. Lütfen Ene ve Zerre Risalesini dikkatle okusunlar, belki birkaç kez. Hatta yapabiliyorlarsa mütalalı okumalıdırlar. Karşılıklı birkaç zihinle, birkaç beyinle, birkaç kafayla okumak lazımdır ki telahuku efkar olsun. Yani fikirler birbirine ilhak olsun, bağlansın. Böylece bir şeye 5-6 tane pencereden bakılmış olsun. Hatta bu iş sürekli yapılırsa o diğer pencerelerin özellikleri, bakış açıları da size sirayet eder. Bir şeye bakarken 6 gözle, 7 gözle, 10 gözle bakma alışkanlığı da geliştirebilirsiniz. Yani ilmi bir arada beraber samimiyetle, yoğunlaşarak çalışmanın böyle bir faydası da vardır efendim. Ene ile tabir edilen benlik, yani kendisine bir vücut, bir kıymet vermektir ki, bu ene Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şuunatını bilmek için bir santral, bir vahidi kıyasidir. Bir santral, bir vahidi kıyasidir. Şimdi bunlar ne demek? Vahidi kıyasi bir kıyas unsurudur demek. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın sıfatını, şuunatını, zatını değil. Şimdi fiil, fail, hani biliyorsunuz efal, o efaldeki sıfat, sıfattaki esma, esmadaki şuunat ve o şuunatın da hepsinin sahibi bir zat-ı ilahiden bahsediyorduk. Bu sıralamayı da bizim ulema ısrarla yapmıştır. Yani önce bir fiil görüyoruz eşyaya baktığımızda. Bu fiilin arkasında efendim bir fail olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu failin bazı sıfatları olduğunu fark ediyoruz. Bu sıfatlara bazı isimler veriyoruz. Bu isimleri sürekli tezahür ettiği için, yani isim ve sıfatları kendisini süreklilikle gösterdiği için, her an bir şeende bulunduğu için bir şuunattan bahsediyoruz. Ve bunun da hepsini kuşatan bir zat-ı ilahinin bulunduğunu ikrar ediyoruz, teslim ediyoruz. Böyle bir sıralama eserden müessire, yani görünenden görünmeyene doğru, varlıktan Allah'a doğru, kainattan Rabbine doğru bir gidiş silsilesi, meratibi takip etmişlerdir. Tefekkürlerini böylece efendim inşa etmişlerdir. Şimdi bizim bu eneyi nasıl söyleyeyim, bir buhar gibi hayal etmemiz lazım. O buhara fazlasıyla soğukluk verirsen bir anda ne yapar? Sıvı veya katı hale almaya başlar. İşte ene bir buhar gibi, yani bir bulut gibiyken ondan sonra. Sadece Rabbimizi yine iyi anlamak için bize konulmuş bir kıyas unsuru iken, bu ben kendime malik değilimdeki yaptığım tahlillerle beraber hatırlayayım. Göreceli, izafi ondan sonra iken biz bunları yine kalınlaştırıyoruz. Neyi? Bir egoyu bir buza çevirebiliyoruz. Bunun altında da yine Allah'a atfetmemiz, Cenab-ı Hakk'a izafe etmemiz gereken sıfatları kendimize izafe ettiğimiz için. Bunları kendimizden bildiğimiz için. Evet, ene bu anlamda Rabbin sıfatlarının ve esmasının hazinesinin kapılarını açacak, sandıklarını açacak bir anahtar iken ne oluyor? Kendi başına müstakil bir canavara dönüşebiliyor. Her şeyi yutan ve yutarak bir türlü doymak bilmeyen, her şeyi kendine mal eden, Rabbindeki sıfatları ve isimleri dahi kendisinden bilen, ondan sonra bir santral olması gerekirken, bir bağlantı, bir irtibat noktası olması gerekirken, Rab'le eşya arasında bir bağlayıcı olması gerekirken, santraldeki görevlinin kendisini iş yerinin sahibi ilan etmesi gibi. Madem ki geçişler, bağlantılar benim üzerimden oluyor, öyleyse buranın sahibi benim, buranın tek efendisi benim. Burada iş gören, iş yapacak olan, her şeyinde kendisine hizmet etmesi gereken benim demesi gibi adeta bir istiklaliyet, bir isyan havası içerisine girebilir ve bu anlamda da aslından, esasından uzaklaşabilir. Demek ki enenin de başını delebilmek için enedeki o asli görevi görmemiz lazım. Enenin asli görevi neydi? Bir kıyas unsuru olmasıydı. Yani kendisi, mesela bende merhamet var, değil mi? Bir kedi yavrusuna karşı merhamet duyuyorum. Ha, öyleyse Rabb-i Rahim'im çok daha merhametlidir, en merhametlidir, tek merhametlidir'e geçiş yapabilmek için sende bir kıyas unsuru bu. Bu kıyas unsurunu oluşturan bir duygu, bir gölge, bir bulut, ondan sonra bir buhar. Ama sen, bende merhamet var, öyleyse ben merhametliyim, ben çok merhametliyim, bütün merhametin kaynağı ben, insan vesaire deyip, ondan sonra bu meseleyi aslından, asıl vazifesinden uzaklaştırırsan, işte bu kendini bir küçük tanrıcık olarak görmeye, putçuk olarak görmeye kadar giden bir silsilenin başlangıcı oluyor. Allah muhafaza eylesin. Her şey yerli yerinde takdir olunmak lazımdır. Her şey vazifesi asliyesinde kalmak lazımdır. Efendim, her şeyin kendi mecraında akması lazımdır. Mecraından akan, mecranın dışına çıkan her şey zulüm doğurur. Ondan sonra ve büyük zayiatlara, büyük aksamalara vesile olur. Kıymetli dostlar, yeni bir bahis açmak için vaktimiz maalesef kalmadı. Gönlüm elbette arzu ederdi. Ama bugün halet-i ruhiyemin müsaade ettiği kadarıyla, her zaman aynı halet-i ruhiye insanda olmaz. İnsan halden hale geçen bir varlıktır. Dört kelamı, dört sözü de Mesnevi Nuriye'den sizinle paylaşmaya gayret ettim. Bunları elimden geldiğince sizlere izah etmeye çalıştığım, ümit ediyorum istifadeye medar olur. Hepimiz için hakkımızda hayra vesile olur diyorum. Nefislerimizin terbiyesi adına bir işaret taşı olur niyazındayım. Efendim, hepinizi gönül dolusu muhabbetlerimle Allah'a ısmarlıyorum. Hoşça kalınız diyorum.